kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Karacan Açık Öğretim Nokta Atış Soruları Türkiye Ekonomisi. Türü Eğitim. İSBN No'su 978-6053-6961-31. Bu kitap 150 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mart 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ünite 1. Türkiye ekonomisinin temel özellikleri ve dünya ekonomisindeki yeri. 1. Türkiye'de gerçek yüz ölçümü ile iz düşüm alanı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinden doğmaktadır? A. Toprakların yarıdan fazlası dağlarla ve engebeli arazilerle kaplı olmasından. B. Kırıklı fay hatlarına sahip olmasından. C. İşlenebilir tarım alanının sınırlı olmasından. D. Göller ve adaların dahil edilmesinden. E. Ortalama yükseltisinin düşüklüğünden. Çözüm: Türkiye'de toprakların yarıdan fazlası dağlarla ve engebeli arazilerle kaplı olduğu için ortalama yükselti fazladır. Bu nedenle gerçek yüz ölçümü ile iz düşüm alanı arasında önemli bir farklılık mevcuttur. Yanıt A'dır. Toprakların yarıdan fazlası dağlarla ve engebeli arazilerle kaplı olmasından. 2. Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Göller ve adalar dahil edildiğinde toplam yüz ölçümü 814.578 kilometre karedir. B. Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayıran iki önemli deniz boğazına sahiptir. C. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. D. Türkiye yüz ölçümü bakımından dünyanın 34. büyük ülkesidir. E. Ülke topraklarının yaklaşık %97'si Afrika, %3'ü Avrupa kıtasında yer alır. Çözüm: Ülke topraklarının yaklaşık %97'si Asya, %3'ü Avrupa kıtasında yer alır. Yanıt E'dir. Ülke topraklarının yaklaşık %97'si Afrika, %3'ü Avrupa kıtasında yer alır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de çıkartılan ham madde madenleri arasında yer almaz? A. Demir, B. Bakır, C. Krom, D. Platin, E. Bor. Çözüm: Türkiye'de çıkarılan ham madde maddeleri arasında bor, demir, krom, manganez ve bakır bulunmaktadır. Yanıt D'dir. Platin. 4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeler ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkilerle ilgili yanlış bir ifadedir? A. Coğrafi yapı bölgedeki tüm üretim faaliyetlerini etkilemektedir. B. Engebeli ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde madencilik faaliyeti yoğunlaşmıştır. C. Kuzeyde her mevsim yağışlı Karadeniz iklimi, güneyde yazları kurak ve sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi görülür. D. İklim ve doğa koşulları bölgenin beşeri ve ekonomik yapılarını etkilemektedir. E. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde iklimsel şartlara ve sanayileşmenin yetersiz olmasına bağlı olarak göçler artmıştır. Çözüm: Yüksek engebeli, ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde tarım ve sanayi faaliyetleri sınırlı kalmış, hayvancılık faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Yanıt B'dir. Engebeli ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde madencilik faaliyeti yoğunlaşmıştır. 5. 1. Petrol, 2. Kömür, 3. Lignit. Türkiye'de çıkartılan başlıca yakıt madenleri yukarıdakilerden hangileridir? A. Yalnız 2, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Başlıca yakıt madenleri kömür, lignit, petrol ve doğalgazdır. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 6. Türkiye lignit rezervlerinin yaklaşık %46'sı aşağıdaki hangi havzada bulunmaktadır? A. Elazığ Maden, B. Konya Seydişehir, C. Afşin Elbistan, D. Muğla Yatağan, E. Meriç Ergene. Çözüm: Türkiye'deki lignit rezervlerinin yaklaşık %46'sı Afşin Elbistan havzasında bulunmaktadır. Yanıt C'dir. Afşin Elbistan. 7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik bir maden olan bor ile ilgili doğru bir ifade değildir? A dünyada en önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya'da yer almaktadır. B bor madenlerinin yaklaşık %97'si ihraç edilmektedir. C Türkiye dünya toplam bor rezervi sıralamasında %65'lik pay ile ikinci sıradadır. D kimyasal bor bileşiklerinin yaklaşık %85'lik kısmı genel olarak cam, cam yünü, cam elyafı, seramik, tarım, deterjan sektöründe kullanılmaktadır. E kimyasal bor bileşiklerinin %15'lik kısmı nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, otomotiv gibi 500'e yakın alanda kullanılmaktadır. Çözüm: Türkiye dünya bor rezervi sıralamasında %72'lik pay ile ilk sıradadır. Yanıt C'dir. Türkiye dünya toplam bor rezervi sıralamasında %65'lik pay ile ikinci sıradadır. 8. Türkiye'de yurt içinden denize dökülen en uzun nehir aşağıdakilerden hangisidir? A. Susurluk, B. Gediz, C. Meriç, D. Kızdırmak, E. Gönen Çayı. Çözüm: Türkiye'de yurt içinden denize dökülen en uzun nehir Kızılırmak'tır. Yanıt D'dir. Kızılırmak. 9. Aşağıdakilerden hangisi ülkenin doğal kaynaklarını mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarıdır? A. İstihdam, B. Aktif nüfus, C. Kurumsal olmayan nüfus, D. Optimal nüfus, E. Genç nüfus. Çözüm: Ülkenin doğal kaynaklarını mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarı optimal nüfus olarak adlandırılır. Yanıt D'dir. Optimal nüfus. 10. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının etkilediği ekonomik ve sosyal değişkenlerden biri değildir? A. Sermaye birikimi, B. İş gücü ve istihdam düzeyi, C. Doğal kaynaklar, D. Faiz oranları, E. Milli gelir. Çözüm: Nüfus artışı ülkenin sermaye birikimi, iş gücü ve istihdam düzeyi, doğal kaynaklar, teknolojik gelişme, milli gelir, kamu harcamaları, konut talebi, beslenme, göç ve kentleşme gibi ekonomik ve sosyal değişkenleri etkiler. Yanıt D'dir. Faiz oranları. 11. Ülke nüfusunun ülkenin ekonomik kaynakları ile dengeli olması gerekir. Bu dengeyi sağlayan nüfusa ne ad verilir? A. Yaşlı nüfus, B. Tüketen nüfus, C. Üreten nüfus, D. Optimum nüfus, E. Demografik nüfus. Çözüm: Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarıdır. Yanıt D'dir. Optimum nüfus. 12. Eğitim, sağlık, beslenme, barınma, konut gibi alanlara yapılan harcamalar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A. Transfer harcamaları, B. Cari harcamalar, C. Otonom yatırımlar, D. Uyarılmış yatırımlar, E. Demografik yatırımlar. Çözüm: Eğitim, sağlık, beslenme, barınma, konut gibi alanlara yapılan harcamalar demografik yatırımlar olarak adlandırılır. Yanıt E'dir. Demografik yatırımlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk nüfus sayımının temel amaçları arasında yer alır? A. Bağımlı nüfus oranını belirlemek, B. Asker potansiyelini tespit etmek, C. Kadın ve erkek nüfus dağılımını belirlemek, D. Nüfusun iş gücüne katılım oranını ölçmek, E. Okur yazar oranını belirlemek. Çözüm: 2. Mahmut döneminde yapılan ilk nüfus sayımında amaç devletin asker potansiyelini ve vergi kaynaklarını tespit etmektir. Yanıt B'dir. Asker potansiyelini tespit etmek. 14. 1970'li yıllar öncesinde ülkenin kalkınma düzeyini ölçmek için kullanılan temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişi başına milli gelir, B. Ortalama yaşam standardı, C. Gayri safi yurt içi gelir, D. Beşeri kalkınma endeksi, E. Altın ve döviz rezervi. Çözüm: 1970'lerden önce genelde ülkenin kalkınma düzeyini seviyesini ölçmek için kişi başına milli gelir kullanılmıştır. Yanıt A'dır. Kişi başına milli gelir. 15. Türkiye'de eğitim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1927 nüfus sayımına göre nüfusun %10,6'sı okur yazar idi. B. 1927'lerde %10'lar düzeyinde olan okur yazarlık oranı 1928'de %0 düzeyine inmiştir. C. Türkiye'de iş gücü niteliğinin arttırılması için iş hayatındaki hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmelidir. D. Türkiye'de eğitim ile bu sektörün çıktılarını kullanacak sektörler ve bakanlıklar arasında tam bir eşgüdüm olmaması eğitimli işsizler ordusu yaratmaktadır. E. 5 yıllık olan zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmış olması endüstri ve meslek liselerine yönelik ciddi bir talep artışına yol açmıştır. Çözüm: 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yasası ile birlikte 5 yıllık olan zorunlu eğitim ve öğretim 8 yıla çıkarılmıştır. Yasa eğitim sürecinde olumlu sonuçlar yaratırken endüstri ve meslek liselerine yönelik talebi ciddi ölçüde düşürmüştür. Yanıt E'dir. 5 yıllık olan zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmış olması endüstri ve meslek liselerine yönelik ciddi bir talep artışına yol açmıştır. 16. İnsani Gelişme Endeksi ve İnsani Gelişme Raporu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. İnsani Gelişme Endeksi 0 ile 1 aralığında yer alır. B. 2011 İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye düşük insani gelişme düzeyine sahiptir. C. 2011 yılı İnsani Gelişme Raporunda Türkiye 187 ülke arasında 92. sıradadır. D. Türkiye'nin insani gelişme endeksi sıralamasında geride kalmasında ekonomik olmayan göstergeler etkili olmuştur. E. 1990-2011 döneminde insani gelişme endeksinde revizyona gidilmiş insani gelişme raporu kullanılmaya başlanmıştır. Çözüm: eğitim, bilim, sağlık ve diğer çevresel faktörlere ilişkin endeksteki düşük performanslar Türkiye'nin sıralamasındaki yerini aşağıya çekmiştir. Yanıt B'dir. 2011 İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye düşük insani gelişme düzeyine sahiptir. 17. Ülke nüfusunun üretici konumunda olan kesimine ne ad verilmektedir? A. Reel nüfus, B. Bağımlılık oranı, C. Tam istihdam nüfus, D. Aktif nüfus, E. İş gücüne katılma oranı. Çözüm: ülke nüfusunun üretici konumunda olan kesimi 15-64 yaş arası bireylerden oluşan nüfustur. Yanıt D'dir, aktif nüfus. 18. Ülkede çalışan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan kişi sayısı ile ölçülen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Aktif nüfus, B. işsiz, C. İş gücüne katılma oranı, D. Reel nüfus, E. Bağımlılık oranı. Çözüm: bağımlılık oranı ülkede 15-64 yaş arası çalışan her 100 kişinin bakmakla yükümlü çalışmayan 0-14 ile 65 artı kişi sayısı ile ölçülmektedir. Yanıt E'dir, bağımlılık oranı. 19. Türkiye'de istihdam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Mayıs 2012'de işsizlik oranı %8,2'dir. B. 2009'da küresel mali krizin D etkisiyle işsizlik oranı %14 rekor düzeye çıkmıştır. C. İş gücüne katılım oranı düştükçe bağımlılık oranı azalmaktadır. D. Türkiye'de 2011'de iş gücüne katılım oranı yaklaşık %50'dir. E. Günümüzde kentlerdeki işsizlik oranı kırsal kesimdeki işsizlik oranından daha yüksektir. Çözüm: ülkede iş gücüne katılım oranı düştükçe bağımlılık oranının yanı sıra işsizlik de artmaktadır. Yanıt C'dir. İş gücüne katılım oranı düştükçe bağımlılık oranı azalmaktadır. 20. Belirli sosyal risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan muhtelif zararların, ilave maliyetlerin veya gelir kayıplarının kısmen veya bütünüyle telafisine yönelen ekonomik güvence sistemine ne ad verilir? A. Sosyal güvenlik sistemi, B. Özel yarar sağlama merkezi, C. Sosyal tasarruf merkezi, D. Sivil memurlar sandığı, E. İnsan kalkınma sistemi. Çözüm: halkın hastalık, yaşlılık, işsizlik ve ölüm sebebiyle geçici ve sürekli olarak kazançtan mahrum kalması durumunda düşeceği fakirliğe karşı getirilen tedbirler sistemidir. Yanıt A'dır. Sosyal güvenlik sistemi. 21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da sosyal güvenlikle ilgili doğru bir ifade değildir? A. 18. yüzyılda sosyal yardım amaçlı vergi toplanmaya başlanmıştır. B. Osmanlı Devleti modern anlamda Avrupa ile beraber paralel bir gelişme göstermiştir. C. 19. yüzyılda Darülaceze ve Darüşşafaka gibi kurumlar kurulmuştur. D. Tanzimat sonrası çalışma hayatı ve işçilerle ilgili yapılan kanuni düzenlemeler dar kapsamlıdır. E. Tanzimat sonrasında Maden Nizamnamesi, Dilaver Paşa Nizamnamesi ve Madin Nizamnamesi düzenlemeleri yapılmıştır. Çözüm: modern anlamda sosyal güvenlik Osmanlı'da Avrupa'ya oranla oldukça geç gelişme göstermiştir. Yanıt B'dir. Osmanlı Devleti modern anlamda Avrupa ile beraber paralel bir gelişme göstermiştir. 22. 1 Ocak 1950'de yürürlüğe giren, çalışanlardan ve işverenlerden prim alınması ilkesine dayalı modern anlamda bütüncül bir güvenlik yapısı oluşturan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. İşçi Sigortaları Kurumu, B. Bağkur, C. Emekli Sandığı, D. Sosyal Güvenlik Kurumu, E. Amele Birliği. Çözüm: 8 Haziran 1949'da kabul edilen ve 1 Ocak 1950'de yürürlüğe giren 5434 sayılı kanun ile Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin önemli kurumlarından olan Emekli Sandığı kurulmuştur. Yanıt C'dir. Emekli Sandığı. 23. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi fikrine ilk kez hangi kalkınma planında yer verilmiştir? A. 1. 5 yıllık kalkınma planı, B. 2. 5 yıllık kalkınma planı, C. 3. 5 yıllık kalkınma planı, D. 4. 5 yıllık kalkınma planı, E. 5. 5 yıllık kalkınma planı. Çözüm: sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi fikrine ilk kez 1. 5 yıllık kalkınma planında 1963-1967 yer verilmiştir. Yanıt A'dır. 1. 5 yıllık kalkınma planı. 24. Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur tek çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturulması kaç yılındaki kanunla kabul edilmiştir? A. 1961, B. 1977, C. 2002, D. 2006, E. 2011. Çözüm: Mayıs 2006'da kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur tek çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu SGK oluşturulmuştur. Yanıt D'dir. 2006. 25. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikle ilgili yapısal sorunlardan biri değildir? A. Kurumlar arası norm ve standart farklılıkları, B. Emeklilik yaşı ve erken emeklilik sorunu, C. Af uygulamaları ve borçlanma yasaları, D. Kayıt dışı istihdam, E. Sağlık harcamalarındaki hızlı artış. Çözüm: aktüeryal dengedeki bozukluk, finansman sorunları, sağlık harcamalarındaki hızlı artışlar, prim tahsilat oranlarındaki düşüklükler ve benzeri finansal sorunlar arasında yer almaktadır. Yanıt E'dir. Sağlık harcamalarındaki hızlı artış. 26. Aşağıdakilerden hangisi DPT'nin hazırladığı kalkınma planlarında bölgesel kalkınma için yapılması gerekenlerden biri değildir? A. Sanayide rekabetçiliği azaltma, B. Fonksiyonel bölgeler oluşturma, C. Yerel kaynakların ve potansiyellerin ortaya çıkarılması, D. Öncelikli gelişme alanlarının saptanması, E. AB'nin bölgesel kalkınma deneyimlerinden yararlanarak yeni politikaların belirlenmesi. Çözüm: sanayide rekabetçiliği arttırma ve istikrarlı bir bilgi toplumu için bölgesel düzeyde yapılması gerekenler arasında yer alır. Yanıt A'dır. Sanayide rekabetçiliği azaltma. 27. Temel fiyatlar üzerinden çıktığı ile alış fiyatı üzerinden ara tüketim arasındaki farka ne ad verilir? A. Kişi başına milli gelir, B. İnsani gelişme endeksi, C. Gayri safi katma değer, D. Tasarruf eğilimi, E. Gayri safi yurt içi hasıla. Çözüm: üretimdeki diğer vergiler, çalışanların ücretleri, iş yeri karı, sabit sermaye harcamaları ve bilanço kalemi, işletme fazlası gibi unsurlar temel fiyatlarla katma değer içinde yer alır. Yanıt C'dir. Gayri safi katma değer. 28. Tarımın bölgesel gayri safi katma değerine katkısı en fazla olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul, B. Manisa, C. Bursa, D. Eskişehir, E. Ağrı. Çözüm: tarımın bölgesel GSKDY katkısına bakıldığında en fazla katkı %24,6 ile Ağrı, en düşük katkı %0,2 ile İstanbul bölgesidir. Yanıt E'dir. Ağrı. 29. Türkiye'nin tasarruf eğilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Bireylerin eğitim düzeyleri arttıkça tasarruf eğilimleri azalmaktadır. B. Türkiye'de tasarruf eğiliminin düşük çıkması yastık altı tasarruf anlayışının egemen olmasına bağlıdır. C. Üst gelir gruplarında tasarruf eğilimi düşüktür. D. Türkiye'de düşük gelir gruplarında tasarruf eğilimi yüksektir. E. Türkiye'de üst gelir gruplarındaki bireyler borçlanma yoluyla gelecekteki tasarruflarını bugünden tüketmektedir. Çözüm. Ülkedeki tasarrufların kayda değer bir kısmı yastık altı şeklinde değerlendirilmekte ve finansal sistemde değerlendirilmediği için yatırımların finansmanında kullanılmamaktadır. Yanıt B'dir. Türkiye'de tasarruf eğilimin düşük çıkması yastık altı tasarruf anlayışının egemen olmasına bağlıdır. 30. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 2010 yılında GSYH büyüklüğüne göre Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisidir. B. Türkiye'de yurt içi tasarruflar GSYH oranı giderek düşmektedir. C. 2011 yılında Türkiye G20 ülkeleri arasında %8,5 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen 3. ekonomi olmuştur. D. Türkiye ekonomik gelişmişlik düzeyi ile dünya ülkeleriyle paralel bir noktadadır. E. Türkiye nispeten kalabalık ve artan nüfusu nedeniyle kişi başına milli gelirde GSYH sıralamalarında geride kalmaktadır. Çözüm. Türkiye beşeri kalkınma diğer bir ifadeyle insani gelişme açısından dünya ülkeleri arasında ekonomik gelişmişlik düzeyiyle paralel bir noktada değildir. Yanıt D'dir. Türkiye ekonomik gelişmişlik düzeyiyle dünya ülkeleriyle paralel bir noktadadır. 31. Türkiye'deki akarsular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye'den doğup Basra Körfezi'ne akmaktadır. B. Aras ve Kura nehirleri Hazar Denizi'ne dökülür. C. Ege Denizi'ne dökülen akarsular Büyük ve Küçük Menderes, Gediz ve Meriç nehirleridir. D. Karadeniz'e dökülen akarsular arasında en uzunu Yeşilırmak'tır. E. Türkiye akarsular açısından zengin bir ülkedir. Çözüm. Karadeniz'e dökülen akarsular Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh ırmaklarıdır. En uzunu ise Kızılırmak'tır. Yanıt D'dir. Karadeniz'e dökülen akarsular arasında en uzunu Yeşilırmak'tır. 32. Türkiye dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahiptir. Türkiye bu bor madenlerinin yaklaşık ne kadarını ihraç etmektedir? A. %97, B. %82, C. %55, D. %100, E. %75. Çözüm. Türkiye bor madenlerinin %97'sini ihraç etmektedir. Yanıt A'dır. %97. 33. 1 bakır, 2 lingit, 3 krom. Türkiye'de çıkartılan ham madde madenleri yukarıdakilerden hangileridir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 3, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Başlıca çıkarılan ham maddelerimiz demir, bakır, krom, manganez, bor şeklindedir. Yanıt B'dir. 1 ve 3. 34. Türkiye'nin en uzun sınır komşusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Suriye, B. İran, C. Irak, D. Yunanistan, E. Gürcistan. Çözüm. En uzun sınır komşumuz olan ülke güneydeki Suriye'dir. 911 kilometre. Yanıt A'dır. Suriye. 35. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin durgun suları ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Türkiye'de hem doğal göller hem de baraj gölleri bulunmaktadır. B. Türkiye'de 706 adet baraj gölü bulunmaktadır. C. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür. D. Köyceğiz Gölü'nün deniz ile bağlantısı vardır. E. Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Manyas Gölü'dür. Çözüm. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'dür. Yanıt E'dir. Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Manyas Gölü'dür. 36. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz özelliklerinden birisidir? A. Emeğin kaynağını oluşturmaktır. B. Ülkenin savunma ve askeri gücü açısından belirleyici özelliğe sahiptir. C. Nüfusun büyüklüğü ile yaş gruplarına, yerleşim yerlerine göre dağılımı çeşitli göstergelerle ülkede sosyoekonomik kalkınma açısından önem taşır. D. Ülkenin daha verimli yatırımlarına gidecek kaynakları emer. E. Nüfus artışı atıl kalan üretim kaynaklarının kullanımını arttırır. Çözüm. Nüfus artışının dezavantajı artışın sınırlı kaynakların demografik yatırımlar için harcanmasına neden olmasıdır. Yanıt D'dir. ülkenin daha verimli yatırımlarına gidecek kaynakları emer. 37. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk nüfus sayımı hangi tarihler arasında yapılmıştır? A. 1882-1890, B. 1830-1831, C. 1903-1907, D. 1927-1928, E. 1881-1883. Çözüm: Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde 1830-1831 arasında yapılmıştır. Yanıt B'dir. 1830-1831. 38. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan ilk nüfus sayımının amaçlarından biri değildir? A. Devletin asker potansiyelini belirlemek, B. Devletin vergi kaynaklarını belirlemek, C. Kadın nüfusunun miktarını belirlemek, D. Müslüman ve Müslüman olmayan nüfusu ortaya çıkarmak, E. Gayrimüslimlerden alınacak cizye için mükellefleri belirlemek. Çözüm: Osmanlı'da yapılan ilk nüfus sayımında sadece erkek nüfusu sayılmıştır. Yanıt C'dir. Kadın nüfusunun miktarını belirlemek. 39. Türkiye Cumhuriyeti'nde nüfus sayımları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A. İlk sayım 1927 yılında yapılmıştır. B. Nüfus sayımı 1990 yılından sonra 10 yılda bir yapılmaya başlandı. C. 2006'da çıkarılan yasayla adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi. D. İkinci nüfus sayımı 1935 yılında yapıldı. E. İlk nüfus sayımında erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazla çıkmıştır. Çözüm: 1927'de yapılan ilk nüfus sayımında kadın nüfusu erkek nüfusundan yaklaşık 400 bin kişi fazladır. Yanıt E'dir. İlk nüfus sayımında erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazla çıkmıştır. 40. 2011 yılı İnsani Gelişme Raporu'nda İG değeri bakımından ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Norveç, B. Hollanda, C. Almanya, D. ABD, E. İngiltere. Çözüm: 2011 yılı için dünyanın en yüksek insani gelişmişliğe sahip ilk 5'te yer alan ülkeler sırasıyla Norveç, Avustralya, Hollanda, ABD, Yeni Zelanda. Yanıt A'dır. Norveç. 41. Çalışmak istek ve yeteneğinde bulunan bireylerin üretim sürecinde kullanılmasına ne denir? A. İşsiz, B. İstihdam, C. İş gücüne katılma oranı, D. Bağımlılık oranı, E. Aktif nüfus. Çözüm: İstihdam, çalışmak istek ve yeteneği olan kişilerin belli işlerde çalıştırılmasıdır. Yanıt B'dir. İstihdam. 42. Aşağıdakilerden hangisi aktif nüfus içerisinde yer alır? A. Askerler, B. Hane halkı, C. Yetiştirme yurtlarında kalanlar, D. Yaşlılar, E. Özürlüler. Çözüm: Aktif nüfus, çalışma çağına gelmiş kurumsal olmayan sivil nüfustur. Dolayısıyla hane halkı dışındaki nüfus kurumsal nüfustur ve aktif nüfusa dahil edilmez. Yurt, otel, hastane, kışla, huzurevi gibi mekanlarda kalanlar. Yanıt B'dir. Hane halkı. 43. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin ilgili unsurlarından biri değildir? A. Bireylerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri olası risklere karşı önceden tedbir almalarına dayanır. B. Çeşitli mesleki risklerin ortadan kaldırılması, etkilerin azaltılmasını sağlar. C. Toplumu oluşturan tüm bireylere hiçbir ayrım gözetmeden hizmet verilir. D. Ortaya çıkan muhtelif zararların ve ilave maliyetlerin kısmen veya bütünüyle telafisine yönelik ekonomik güvence sistemidir. E. Günümüzde sosyal yardım ve hizmetlere olan talep gittikçe azalmaktadır. Çözüm: Sosyal güvenlik ihtiyacı çağdaş toplum için bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla buna duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Yanıt E'dir. Günümüzde sosyal yardım ve hizmetlere olan talep gittikçe azalmaktadır. 44. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Emekli Sandığı, B. Bağkur, C. İşçi Sigortalar Kurumu, D. Amele Birliği, E. Madin Nizamnamesi. Çözüm: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ilk kurumu 1946'da kurulan İşçi Sigortalar Kurumu'dur. 1965'te Sosyal Sigortalar Kurumu'na SSK dönüştürülmüştür. Yanıt C'dir. İşçi Sigortalar Kurumu. 45. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik ile ilgili sorunlardan biri değildir? A. Sisteme dışarıdan siyasi müdahaleler söz konusudur. B. Türkiye'de emeklilere ve diğer hak sahiplerine ödenen aylıklar pek çok kişi için yeterli seviyede değildir. C. 5 yıllık kalkınma planlarında sosyal güvenliğin genişletilmesi ve etkinleştirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. D. Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri ve giderleri arasında uygun bir dengenin oluşturulması konusunda henüz istenilen bir görünüm mevcut değildir. Çözüm, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi fikrine ilk kez 1. 5 yıllık kalkınma planında yer verilmiştir. Yanıt C'dir. 5 yıllık kalkınma planlarında sosyal güvenliğin genişletilmesi ve etkinleştirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 46. Aşağıdakilerden hangisi ısı değerinin düşük olması sebebiyle Türkiye'de daha çok termik santrallerde kullanılan madendir? A. Lignit, B. Bor, C. Doğalgaz, D. Taş kömürü, E. Petrol. Yanıt A'dır, lignit. 47. 1. Yunanistan, 2. İran, 3. Irak, 4. Ermenistan, 5. Gürcistan. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'nin doğusundaki komşu ülkelerdendir? A 2 ve 3, B 3, 4 ve 5, C 1, 2 ve 3, D 2, 4 ve 5, E 2, 3, 4 ve 5. Yanıt D 2, 4 ve 5. 48. 1. Yakıt madenleri, 2. Ham madde madenleri, 3. Çeşitli madenler. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye'de çıkarılan maden grupları arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 49. Yurt içinde denize dökülen en uzun nehir aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeşilırmak, B. Büyük Menderes, C. Kızılırmak, D. Sakarya, E. Asi. Yanıt C'dir. Kızılırmak. 50. Eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi alanlarda yapılan harcamalara ne ad verilir? A. Beşeri yatırım, B. Demografik yatırım, C. Teknolojik ilerleme, D. Yatırım sapması, E. Kamu harcamaları. Yanıt B'dir, demografik yatırım. 51. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır? A. 1923, B. 1927, C. 1935, D. 1940, E. 1944. Yanıt B'dir, 1927. 52. Türkiye'de hangi tarihte 4036 sayılı 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim yasası ile birlikte 5 yıllık olan zorunlu eğitim ve öğretim yılı 8 yıla çıkarılmıştır? A. 1997, B. 1999, C. 2000, D. 2005, E. 2008. Yanıt A'dır, 1997. 53. Aşağıdakilerden hangisi 2011'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın İnsani Gelişmişlik Endeksinde İGE değerlerine göre ülkeleri ayırdığı gruplar arasında yer almaz? A. Çok yüksek insani gelişme, B. Yüksek insani gelişme, C. Optimal insani gelişme, D. Orta insani gelişme, E. Düşük insani gelişme. Yanıt C'dir. Optimal insani gelişme. 54. Nüfusun iş gücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranına ne ad verilir? A. İstihdam, B. Uluslararası kabul görme, C. Bağımlılık oranı, D. Aktif nüfus, E. İş gücüne katılma oranı. Yanıt E'dir, iş gücüne katılma oranı. 55. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde geçerli cari ücret ve çalışma şartlarında iş bulamayan bireylere ne ad verilir? A. İş gücü, B. İşsiz, C. Bağımlılık oranı, D. İş gücüne katılım oranı, E. Kurumsal olmayan nüfus. Yanıt B'dir, işsiz. 56. Türkiye'de kanun ile kurulan üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. Madin Nizamnamesi, B. Sivil Memurlar Emekli Sandığı, C. Amele Birliği, D. İşçi Sigortaları Kurumu, E. Bağkur. Yanıt C'dir. Amele Birliği. 57. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikle ilgili finansal sorunlardan biri değildir? A. Prim tahsilat oranlarındaki düşüklük, B. Aktüeryal dengedeki bozukluk, C. Sağlık harcamalarındaki hızlı artış, D. Emeklilik yaşı ve erken emeklilik sorunu, E. Prim karşılığı olmayan ödemeler. Yanıt D'dir. Emeklilik yaşı ve erken emeklilik sorunu. 58. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemine yarar sağlayacak uygulamalardan biri değildir? A. Sosyal güvenlik sistemindeki siyasi müdahalelerin genişletilmesi, B. Sosyal güvenlik sisteminin gelir ve giderleri arasında uygun bir dengenin oluşturulması, C. Sistemin idari açıdan şeffaf olması, D. Prim oranlarının ödenebilir seviyede olması, E. Sağlık hizmetlerine erişimin kolay ve sağlanan hizmetlerin nitelikli olması. Yanıt A'dır. Sosyal güvenlik sistemindeki siyasi müdahalelerin genişletilmesi. 59. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki en önemli bölge planıdır? A. Batı Karadeniz Projesi, B. Güneydoğu Anadolu Projesi, C. Doğu Karadeniz Projesi, D. Akdeniz Projesi, E. Batı Marmara Projesi. Yanıt B'dir. Güneydoğu Anadolu Projesi. 60. Türkiye'de bölgelerin gayri safi katma değere katkıları bakıldığında en yüksek paya sahip bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Akdeniz Bölgesi, B. Orta Anadolu Bölgesi, C. Batı Karadeniz Bölgesi, D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, E. İstanbul Bölgesi. Yanıt E'dir. İstanbul Bölgesi. 61. Türkiye'nin madenleri ve yeraltı zenginlikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye'nin lignit rezervlerinin büyük bir kısmının ısıl değeri düşüktür. B. Dünya bor rezervlerinin tamamı Türkiye'de bulunmaktadır. C. Türkiye'de lignit daha çok termik santrallerde bulunmaktadır. D. Türkiye'nin maden ithalatı 2009 yılında küresel kriz nedeniyle azalma göstermiştir. E. Son dönemdeki sondaj çalışmaları ile birlikte Türkiye'de bor rezervleri önemli ölçüde arttırılmıştır. Yanıt B'dir. Dünya bor rezervlerinin tamamı Türkiye'de bulunmaktadır. 62. Türkiye'de iş gücü piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İş gücü maliyetlerinin yüksekliği kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. B. 1994-2006 döneminde Türkiye'deki iş gücü maliyetleri diğer OECD üyelerine göre daha hızlı düşmüştür. C. İş gücü maliyetlerinin düşürülmesi işsizliğin azaltılmasına olumlu katkı yapacaktır. D. İş gücü maliyetlerindeki artış, tekstil gibi sektörlerde Türkiye'nin rekabet gücüne olumsuz yansımaktadır. E. Şubat 2001 krizi nedeniyle işçi ücretlerine düşük zam yapılması, hatta indirime gidilmesi, işçi kesiminde maliyetleri azaltmıştır. Yanıt B'dir. 1994-2006 döneminde Türkiye'deki iş gücü maliyetleri diğer OECD üyelerine göre daha hızlı düşmüştür. 63. 1 yaşlılar, 2 hastalar, 3 sakatlar, 4 kadınlar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri aktif nüfus içinde yer almayan bireylerdir? A. 1, 2 ve 3, B. 1 ve 2, C. 2 ve 4, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Yanıt A'dır. 1, 2 ve 3. 64. Aşağıdakilerden hangisi 1942 yılında İngiltere'de hazırlanan ve yoksulluğu çağdaş toplumun yüz karası ilan eden belgedir? A. Vatandaşlık Hakları Raporu, B. Magna Carta, C. Beveridge Raporu, D. Birleşmiş Milletler İnsan Gelişme Raporu, E. İnsan Hakları Bildirgesi. Yanıt C'dir. Beveridge Raporu. 65. Osmanlı Devleti'nde modern anlamda ilk nüfus sayımı hangi tarihlerde yapılmıştır? A. 1830-1831, B. 1882-1890, C. 1903-1907, D. 1923-1927, E. 1927-1935. Yanıt B'dir. 1882-1890. 66. Türkiye'de nüfus artışı aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkilemez? A. Konut talebini, B. Milli geliri, C. istihdam düzeyini, D. uluslararası ilişkileri, E. kamu harcamalarını. Yanıt D'dir. Uluslararası ilişkileri. 67. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun artmasının etkilendiği sosyal ve ekonomik unsurlardan biri değildir? A. Sermaye birikimi, B. Milli gelir, C. Para politikası, D. Kamu harcamaları, E. Konut talebi. Yanıt C'dir. Para politikası. 68. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin en büyük gölüdür? A. Tuz Gölü, B. Van Gölü, C. Eğirdir Gölü, D. Beyşehir Gölü, E. Sapanca Gölü. Yanıt B'dir. Van Gölü. 69. Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi arasındaki mesafenin uzaklığı ne kadardır? A. 620 kilometre, B. 750 kilometre, C. 570 kilometre, D. 1660 kilometre, E. 650 kilometre. Yanıt E'dir. 650 kilometre. 70. 2010 yılı verileri ve satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir? A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. E. 19. Yanıt A'dır. 15. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.